Yusuf, baba gibi öp kızını. İbrahim, şaşma. Nasıl sığındım bilemiyorum buraya. Bu kaçıncı mevsim bilmem ki. Göğsümün üzerine üzerine sızıyor bir yağmur damlası. Yine Yusuf'un ayak seslerini duyuyorum. Ayaklarını sürüyüşünden tanıyorum bu adamı. Belli belirsiz hıçkırıklarını duyuyorum. Yusuf hiç ağlamazdı ki. Benim ardımdan ağladığına, yandığına inanamıyorum. Yusuf hiç ağlamazdı ki. Ne olmuştu böyle bu dağ gibi adama? Ağlamayı bırakın bir of bile çekmeyen adam, şimdi gelmiş mezarımın başında bir çocuk gibi ağlıyor. Mezarlığın girişinde oturan esmer yüzlü çiçekçi kadından aldığı çiçeklerin ipini çözdüğünü ve kabrimin her yanına dağıtılacak şekilde dağıttığını fısıldıyor kulağıma melekler. Hatta ellerindeki su dolu plastik şişeleri ekmek parasına satan çocuklardan satın alıp toprağıma döktüğünü de. Biliyorum, kuşların gelip su içtiği mezar taşı yanındaki iki küçük bölüme su doldurmakta yine Yusuf. Adımımı sayıklıyordu ne? Bugüne kadar onun lügatinde adım sadece kız iken, şimdi ne olmuştu da adım lügatine girmişti? Göğsüm ağrımıyordu artık. Omuzlarımdaki dağları alıp götürmüştü birileri. Öldüğüme inanamıyordum sadece. Şehrin kenar mahallelerinin birinde, üç katlı bir binanın ikinci katındaydım. Perdelerim güneş yanığı. Karşıdaki komşunun perdelerine imrenmiştim. İşe girip değiştirecektim daha. Bu duvarları lila rengine boyatasım vardı. Kanepelerin yüzünü de yeniletsem diyordum. Elma toplama vakti gelse de mevsimlik işçilerle gidip gelsem ben de diyordum. 60 lira az değildi bir gün için. Hoş gitsem de Yusuf elimden alacaktı. Gitsem evin zaruri ihtiyaçlarına sayacaktı aldığım parayı. Hayal bile kuramıyordum. Üst kattaki kaynanamın da bitmek bilmeyen gelin memnuniyetsizliği, hayatımın her demine karışma isteği beni çineden çıkartıyordu. Yok saat 10'da kalkmışım, yok ışıkları erken yakmışım, yok şu saatte süpürge çalıştırmışım, yok neden balkon yıkamışım. Yüzüm hüznün kıblesi olmuştu. Sol yanağımdaki gamzenin hakkını bile veremiyordum. Dışarıda bahar vardı fakat ben zemheri yürekli insanlar yüzünden o bahara eremiyordum. Yusuf akşama işten gelecek, yemeği hazır olacak, Yusuf çay isteyecek, demliğin dibi gözükene dek çaydanlığın başında bedenim divan duracaktı. 3-5 akşamda bir vicdan yoksunu bilen yüzümün orta yerine olanca hışmıyla çarpacaktı. Yine soranlara kapıya çarptım diyecektim. Adı dolaptan tencere düşürdüm ya da yaban arısı soktu olacaktı. Hiç mi sevmezdi bu adam beni? Hiç mi sevmeyecekti? Kadın olduğumu unutmuştum. Bir yürek taşıdığım unutulmuştu. Yüreğimdeki kelebeğin kanatları çoktan kırılmış, o yürekteki cümle çocuklar bu adama çok darılmıştı. Bu minvalde başlamıştı her şey. Ummadığım bir demde büyük kızımın evden kaçmasıyla daha da Arap saçına dönmüştü her şey. Giderken benden çok şey alıp götürmüştü kızım. Beni çiğneyip geçmesi bir yana, bu adam bir daha he demezdi kızına. Bir daha bu evden içeri adım attırmazdı. Biliyordum, beni de salmayacaktı onun yanına. Hangi bıçak kesebilecekti ki bir annenin evladına olan gönül bağını? İnkarı yok, seviyordum kızımı, yüklese de sırtıma Toros dağını. Korktuğum başıma gelmiş, evin içerisinde acı fermanlar okunmuştu. Bugünden sonra divanda, dergâhta, mecliste, bargâhta o kıza kızım denilmeyecek, el verilmeyecek, yürek kapıları kapalı tutulacakmış. Ne varsa yaşanan anlar, acı tatlı anılar koca bir mazi çöpe atılacakmış. Birileri yüreğimdeki anneye kelepçe vurmaya çalışıyordu. Birileri yüreğimdeki anneyi dar ağacına çıkarmış, idam etmeye çalışıyordu. Bir şeyler kopuyordu yüreğimde. Aylardan Ağustos, ben üşüyordum. Attığım her adımın sonu dipsiz, derin bir yardı ve ben düşüyordum. Kızım gelecek kapıma, ben kapıyı açmayacaktım. Ben kucaklayamayacaktım, öpemeyecektim. Yüreğimdeki annenin ellerine nasıl bir kelepçe vurmam isteniliyordu? Ben o anneyi nasıl öldürebilirdim ki? Dışarı çıksam eğer, Gidiş saatimi, dönüş saatimi, kime gittiğimi bildirmekle mesuldüm. Ani baskınlara hazır olacakmışım. Yalan söylediğim an affedilmezmişim. Yukarıda kayınvalidem bir mobese kamerası gibi gözler dururmuş beni. Yusufsa telefonuma bakıyordu akşamları. Kimi aramışım, kim beni aramış, kime yazmışım. Burası nasıl bir tevkif eviydi böyle? Ne yapmış da böyle ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmıştım? Yüreğimden bir şeyler kopuyor Yusuf. Yüreğim acıyor benim. Hiddetin çarkları arasında kalmışım. Bedenimden etim kopuyor sanki. Hüznüm benden büyük, ben kızımdan küçüğüm artık. Dokunsalar ağlayacağım. Gözlerime düşüyor kara gülüm. Can yakınım, derunum. Özledim anne seni diyor. Tam açıp kollarımı kucaklayacakken bir kolumu Yusuf tutuyor, bir kolumu kayınvalidem. Ağlayarak uyanıyorum. Vakit öyle bir dem. Çok çabalamıştım. Gizli saklı kavuştuğum oldu kızıma. Yusuf'un ellerinin yumruğa dönüştüğünü görerek, ağzından tükürükler saça saça üzerime geldiğini bilerek, saçlarımın tırnaklarının arasında kalacağını tahmin ederek, boş böğrüme tekmeler savuracağına razı olarak buldum kızımı. Rezil durumdaydı. Ayyaş'ın birisine düşmüştü. İki torunum vardı. Köhne bir binanın tek gözlü odasındaki hayatlarının altında eziniyordu kalbim. Canım yanıyordu, canım. Yüreğimden kopan bir şeyler vardı. Akşam içtiğim çaydan, oturduğum soframdan hicap eder olmuştum. Kızım köhne bir binada, hayatın dişlileri arasında ezilmek için çırpınırken, evimde yediğim bir acı soğandan bile hicap eder olmuştum. Böyle kovalamıştı mevsimler mevsimleri. Ben Yusuf'a görmedim, gitmedim, bilmiyorum derken, dişimden tırnağımdan arttırdığımı kızıma ve torunlarıma götürebilmenin savaşını veriyordum. Kendimi unutmuştum. Ben en çok beni yabana atmıştım. Ben bile yabancıydım bana. Neden sonra göğsümdeki ağrıların ve nefes darlığımın farkına varmıştım. Eskisi gibi ben değildim artık. Acı öksürüklerim Yusuf'a batar olmuştu akşamları. Her öksürüşümde gözlerimin içerisine bakıyor ve hışımla ''Git mutfakta öksür, maça bakıyoruz, sinemaya bakıyoruz şurada'' diye beni azarlıyordu. Öylesine derin ve öylesine inatçıydı ki öksürüklerim ardı arkası kesilmiyordu bir türlü. Nihayetinde elime gelen bir damla kanı görünce hastaneye gitmeye karar vermiştim. Bu yorgunluklarım, bu ani kilo kayıplarım hayra alamet değildi. Neymiş efendim, göğüs boşluğuma su birikmiş. O kadar sıkıntının içerisinde bir de hastanede sıra beklemek, elime tutuşturulan 2-3 lirayla minibüse binip hastaneye gidip gelme derdi çıkmıştı. Oysa ben kızıma gitmek istiyordum. Torunlarımı kucaklamak istiyordum. Bana göre önemli bir şeyim yoktu. Mevsimseldi, gelip geçiciydi. Tamam, fiziki muayenem de yapılmıştı. Yüzüme bir şeyler söylüyordu hekim. Solunum seslerim azalmışmış. Fakat benim duyduğum tek ses kızımın evinde odun kömürün azalmış olmasıydı. Hekim göğsümün bir tarafının hafif küçüldüğünü, omzumun daha düşük pozisyonda olduğunu söylese de ben sadece kızımın eğik başını gözlerimin önüne getiriyordum. Akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografiye göre plevra boşluğunda sıvı toplanması, akciğer zarımda kalınlaşma olduğu söylense de bana, aklıma yalnızca Yusuf'un yüreğinin daha kalın, daha katı olduğu geliyordu. Ben bilmem öyle Latince kelimeleri, tıbbi terminolojiyi. Melekler anlatsın size, benden bir enjektör yardımıyla bir miktar sıvı alınarak incelendiğini, kesin tanı için biyopsi yapıldığını, bir süre devlet hastanesiyle evimin arasında mekik dokuduğumu. Hastane için evden çıktığım zamanlarda mutlaka kızıma uğruyor, yüreğimdeki anneyi kızımın evinde teselli ediyordum. Bana kalırsa hiç hastaneye bile uğramak istemiyordum. Merak da etmiyordum tahlil ve tetkiklerin sonuçlarını. Elime tutuşturulan kağıtlara bakma gereği bile duymuyordum. Çünkü benden, canımdan daha önemli bir kızım vardı benim. Adı kızım olan kocaman bir sızım vardı benim ve ben bu büyük sızı yüzünden ciğerlerimdeki derdi göremiyordum. Ne yazmışlardı reçeteme? Sonuçlara ne demişlerdi? Yüzüme ne söylemişlerdi? Hatırlamıyordum. Konya'da bir üst basamak sağlık kuruluşuna gidecekmişim. He he, giderim deyip geçiştirmiştim. Gideriz bir gün diyordum sadece. Gideriz bir gün. Nereden bilebilirdim ki o bir günün bir daha olmayacağını? Ben sadece kızıma koşmak istiyordum. Torunlarıma bir parça çikolata götürmekte niyetim. Kocaman bir ömür olacaktı belki de kızımla vuslat için ödeyecek olduğum diyetim. Sonra bir süre bıraktım kendimi bana ve kendimi ağrılarıma. Dişimi sıktığım da oldu acıdan, ağrısız günlerim de oldu. Kaç ay geçmişti devlet hastanesine gittiğim günden bu tarafa. Ben hala Konya eline gidecektim. Kendimi unuttuğumun farkında bile değilmişim meğer. Yusuf'un ayak seslerini duyuyorum yine. Toprağıma değiyordu sanki elleri. Benimle konuşuyordu Yusuf. Dünya yüzünde aklın neredeydi be adam? Neden bir kez olsun gözlerimin içerisine bakıp da bana beni sevdiğini söylemedin? Şimdi hangi soğuk mermer bir taşa bakıp da aşkı inan ediyorsun? Duanı bitirdikten sonra ellerini yüzüne, gözyaşlarını da gömleğinin kollarına sürdüğünü biliyorum Yusuf. Ben seni böyle ütüsüz gömlekle hiç dışarı çıkarmamıştım. Gel, gel. Ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Derviş Mevlana çağırmıştı beni sanki. Ümitsizliğin içinde de bir ümit var dercesine. Konya'da bir üniversite hastanesinin 6. katındaydım. Nasıl geldiğimi, nasıl getirildiğimi bilmeden buradaydım. Kulak misafiriyim. Duymaya, anlamaya çalışıyorum bir şeyleri. Akciğer zarıma yapışan kötü huylu bir tümörden bahsediyorlar. Ya Yusuf yüreğime yapışmadı mı? Anneliğime, kadınlığıma, umutlarıma sirayet etmedi mi? Yusuf, mezotelyomadan daha kötü huyluymuş meğer. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, göl toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle bilinen bir maddeye maruz kalmışım tıp literatürüne göre. Ya Yusuf? Yusuf'un garezine, kastına maruz kalmışım. Kimseyi istemiyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Gelenler, arayanlar zaten moral bozmaktan başka bir işe yaramıyordu. Herkes yarın ölecekmişim gibi bakıyor bana. Kulağıma kadar geliyordu. Allah kurtarsa bari dedikleri. Yattığım odanın kapısından çıkar çıkmaz, yazık, gencecik daha diye yorum yapıyorlar. Bu yorumlarda olduğu gibi yüreğime çarpıyordu. Bu yüzden ziyaretime de kimse istemiyordum. Bana acıyarak bakmalarına dayanamıyordum. Bedenimin içinde gezip bana 8 koldan saldıran o canavarın kollarını koparmak kolay bir şey değildi. Bir kolunu koparırken bir başka yerden kolu türüyordu. Ve bu canavar olanca acımasızlığıyla üzerime yürüyordu. Canım çok yanıyordu. Ardından metastaz kavramını ağızlarına alır olmuşlardı hekimler. Kemiklerimi, beynimi, akciğerlerimi konuşuyorlardı. Neredeymişim bunca ay? Bir alt basamak beni kendilerine sevk ettiğinde neden gitmediğim soruluyordu bana hep. Kızım diyordum, sızım diyordum, alnıma yazılan Yusufi yazım diyordum. Son evredeymişim. Ben bilmiyordum nerede olduğumu. Mezotelyoma erken dönemde tanınıp uygun cerrahi girişim uygulanmadığında inanç ya da ışın tedavisine iyi cevap vermeyen ve hastayı kısa zamanda ölüme götüren bir hastalıkmış. Ya Yusuf? Yusuf nasıl bir hastalıktı peki? Kızımı ziyaretçi olarak bile kabul etmiyordu yanımda. Her defasında gözlerinin içerisine bakarak ve boyun bükerek dil döküyordum kendisine. Bana kızımı getir. Hayır, o kansız buraya gelmeyecek. Senin öyle bir kızın, benim de öyle bir kızım yok. Allah'ın varsa yapma bunu. Yapma. Yusuf, kızımı getir bana. O kız buraya asla gelmeyecek. Eve gittiğimizde de gelmeyecek. Başımı duvarlara dönüp hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Mendilimde kan, gözlerimde kan, yatağımda kan, yüreğimde kan. İçimi çeke çeke Hazreti Mevlana'ya Yusuf'u şikayet ede ede ağladım. Hangi melek götürdü bilmem. Kim dokundu yüreğine adamın? Hastalığımın yıllar içinde sinsice geliştiğini ve bulgu vermeye geç başladığından dolayı tanı koyulduğu zaman hastalığımın çok daha ileri aşamalara geldiğini kim söylemişti bilmem Yusuf'a. Birkaç gün sonra kuru inadı kırılmış, kızımın geleceğini söylemişti bana. İnanamamıştım. Kızımla Yusuf'u aynı odada görebilecek olmak, yan yana görebilecek olmak ne müthiş bir şeydi benim için. İlk defa derdimi sevmiştim. Kızımla Yusuf'u yan yana getirebilecek bir kudretteymiş akciğer zarı mezotelyuması. Radyoterapiye girip hastalığımın metastaz yaptığı kemiklerimi, beynimi ihya etmeden evvel kızımı istiyordum. Gönlümün ihya olası vardı öncelikle. El ele girmişlerdi ikisi de. 617 oğlu odanın kapısından içeriye. Baba kız en eleydi. Bir Yusuf'un gözlerine baktım, bir de kızımın gözlerine. Bir düş olmasından korkuyordum. Uyanıverecektim sanki. Ne olur sabah olmasın Rabbim. Ne olur uyandırma beni. Sol yanağından bir damla yaş süzülüyor kızımın şakaklarına doğru. Ellerimi uzatamıyorum ki. Bedenim benden uzak bana. Dudaklarımın arasından süzülen kısık bir sesle ağlama diyebildim. Ağlama. Ve Yusuf mezarımın başında yine. Güneşin rengini aldığı yeminime, bir çocuğun yüzünü okşar gibi dokunduğunu fısıldıyordu melekler kulağıma. Kutsal bir görevi yerine getirircesine dokunuyormuş mezar taşıma. Hıçkırıklarını duyuyordum Yusuf'un. Ayaklarını kaldıramayacak kadar mecalsiz midir? O yüzden mi sürür ayakkabılarını? Cebinden çıkardığı yazmamı mezar taşıma, sanki karşısındayım da benim başıma bağlar gibi doladığını hissediyordum. Yine de küsüm ben bu adama. Yine de kırgınım. Sekerat vaktimde bile kızımın elinden tutup gelen bu adamın, benim yanımdan, hasta odamdan çıktıktan sonra kızımın elini hışımla geriye ittiğini, kızıma nefretini kustuğunu, sakın bir daha elime dokunma diye bağırdığını biliyordum. Çünkü gözleri yalan söylemezdi Yusuf'un. Nefretse nefreti, lanetse laneti söylerdi. Beni böyle mi mutlu edecektin Yusuf? Bir barış yalanı, bir barış senaryosu. Nasıl bir akitti bu? Söyle ey koca Yusuf, söyle. Bu hangi yangının nefretiydi böyle? Ne olur dokunma toprağıma. Bırak boş kalsın güvercinlerin ve göçmen kuşların su içtiği çanağım. Ne bir çiçek getir mezarımın üstüne, ne de bir yazmamı bağla. Ve Yusuf, önce sen kendin için ağla. Yüreğimde ölenlere, yüreğimde kalanlara. Benim yüreğimde öldüğüne ağla. Sen beni öldü bilme. Ve şimdi git Yusuf. Git ve kızını öpmeden gelme. Baba gibi öp kızını.